Ayrım 11. Sürgün ve Krallık. Albert Camus. Sayfa 118. Bu kulübelerin önüne gelince, Darrast eliyle liman komutanını çağırdı. Komutan ak üniformalı, güleç bir şişman zenciydi. Darrast ona İspanyolca bir kulübeyi görüp göremeyeceğini sordu. Komutanın hiç kuşkusu yoktu. Hatta güzel bir düşünceydi. Sayın mühendis çok ilginç şeyler görecekti. Zencilere yöneldi. Darrast'ı ve ırmağı göstererek uzun uzun konuştu onlarla. Ötekiler tek sözcük söylemeden dinliyorlardı. Komutan konuşmasını bitirdiği zaman hiç kimse kımıldamadı. Yeniden konuştu, kızgın bir sesle. Sonra adamlardan birine seslendi. Adam başını salladı. Komutan o zaman buyururcasına birkaç kısa sözcük söyledi. Adam topluluktan ayrıldı. Darrast'ın karşısına geldi ve eliyle yolu gösterdi. Ama bakışı düşmancaydı. Başı kırlaşmaya başlamış, kısa saçlarla kaplı, yüzü ince ve yıpranmış ama bedeni genç kalmış, sert omuzlu, kasları bez pantolonunun ve yırtık gömleğinin üzerinden belli olan oldukça yaşlı bir adamdı. Arkalarında komutan ve zenci topluluğu ilerlemeye başladılar. Daha eğimli bir yeni bayıra tırmandılar. Burada toprak, teneke ve kamış kulübeler yere öyle zorla yapışıyordu ki koca taşlarla berkitmek gerekmişti. Patikadan inen bir kadınla karşılaştılar. Arada bir çıplak ayaklarının üstünde kayıyor, başının üstünde su dolu bir bidon taşıyordu. Sonra üç kulübeyle sınırlı bir tür küçük alana geldiler. Adam kulübelerden birine doğru yürüdü ve zıvanaları sarmaşıklardan yapılmış bir bambu kapıyı itti. Hiçbir şey söylemeden aynı duyarsız gözlerle mühendise bakarak çekildi. Kulübede Darrast önce yerde, odanın tam ortasında sönmekte olan bir ateşten başka bir şey göremedi. Sonra dipte bir köşede somyası çıplak ve çökmüş bir bakır karyola, öteki köşede toprak kaplarla dolu bir masa, ikisinin arasında da ermiş çoğurtusu gösteren bir renkli taş basmanın durduğu bir tür dört ayaklı destek gördü. Gerisine gelince, girişin sağında bir yığın çul çabut, tavanda da ateşin üzerinde kuruyan renk renk birkaç peştemal. Darrast kımıldamadan yerden yükselip gırtlağına yapışan duman ve yoksunluk kokusunu içine çekiyordu. Arkasında komutan el çırptı. Mühendis geriye döndü ve eşikte ışığa karşı kendisine bir şey uzatan bir kara genç kızın güzel gölgesinin yaklaştığını gördü yalnızca. Bir bardağı aldı ve içindeki koyu şeker kamışı alkolünü içti. Genç kız boş kadehi almak üzere tepsiyi uzattı ve öyle çevik, öyle canlı bir devinimle çıktı ki Darrast'ın içinden birdenbire onu tutmak geldi. Ama arkasından çıktıktan sonra kulübenin çevresinde toplanmış zenci ve ileri gelenler kalabalığında onu tanıyamadı. Yaşlı adama teşekkür etti. O da hiçbir şey söylemeden eğildi. Sonra gitti. Komutan arkasında açıklamalarına yeniden başlıyor. Rio, Fransız şirketinin çalışmaları ne zaman başlayabileceğini, bendin büyük yağmurlardan önce yapılıp yapılamayacağını soruyordu. Darrast bilmiyordu. Gerçekte bunu düşünmüyordu da. Ele gelmez yağmurun altında, serin ırmağa doğru iniyordu. Gelişinden beri hep işittiği ve suların mı yoksa ağaçların hışırtısından mı oluştuğu bilinemeyen şu geniş, büyük gürültüyü dinliyordu. Kıyıya gelince uzakta denizin belirsiz çizgisine, binlerce kilometrelik yalnız suya ve Afrika'ya, onun ötesinde de çıktığı yere Avrupa'ya bakıyordu. Komutan bu gördüğümüz insanlar neyle geçinir dedi. Kendilerine gereksinim duyulduğu zaman çalışırlar dedi komutan. Biz yoksul insanlarız. Bunlar en yoksulları mı? En yoksulları. Bu sırada incecik kunduraları üzerinde hafiften kayarak gelen yargıç, kendilerine iş verecek olan sayın mühendisi şimdiden sevdiklerini söyledi. ''Bilir misiniz, her gün dans eder, şarkı söylerler.'' dedi. Sonra doğrudan doğruya Darrast'a cezayı düşünüp düşünmediğini sordu. ''Ne cezasını?'' ''Polis şefinin cezasını.'' ''Bırakın, olsun bitsin.'' Yargıç bunun olanaksız olduğunu, cezalandırılması gerektiğini söyledi. Darrast şimdiden Iguep'e doğru yürüyordu. İncecikten yağan yağmurun altında, gizemli ve hoş, küçük çeşme bahçesinde, muz ve pandono ağaçları arasında, sarmaşıklar boyunca görülmedik çiçek salkımları sarkmaktaydı. Islak taş yığınları patikaların kesişme yerlerini belirtiyor, patikalarda bu saatte alaca bulaca bir kalabalık dolaşıyordu. Melezler, beyaz zenci kırmaları, birkaç sığır çobanı alçak sesle gevezelik ediyor ya da aynı ağır adımlarla ağaçlıkların daha yoğun, sonra da girilmez olduğu yere kadar bambularla çevrili yollara dalıyorlardı. Ağaçlıkların orada doğrudan orman başlıyordu. Darrast kalabalığın ortasında Sokrat'ı aramaktaydı. Birden arkasında buldu. ''Bayram'' dedi Sokrat gülerek ve alana atlamak için Darrast'ın yüksek omuzlarına dayanıyordu. ''Ne bayramı?'' Sokrat şimdi karşısındaydı. Nasıl, bilmiyor musun dedi şaşkınlıkla. İsa bayramı. Her yıl çekiçle mağaraya gelir hepsi. Sokrat mağarayı değil, bahçenin bir köşesinde bekler gibi duran bir topluluğu gösteriyordu. Görüyorsun, bir gün İsa'nın güzel heykeli denizden, ırmaktan yukarı çıkarak geldi. Balıkçılar buldu. Güzel ki güzel. O zaman burada mağarada yıkadılar. Şimdi de mağarada bir taş bitti. Her yıl bayram. Çekiçle kırar da kırarsın parçaları. Kutsanmış mutluluk için. Sonra da işte hep büyür, hep kırarsın. Bir tansıktır bu. Mağaraya gelmişlerdi. Bekleyen adımların üzerinde basık girişi görünüyordu. İçeride mumların titrek alevleriyle beneklenmiş karanlıkta diz çökmüş birileri bir çekiçle vurmaktaydı bu sırada. Adam uzun bıyıklı bir zayıf sığır çobanı doğrulup çıktı. Herkesi açık avcunda küçücük bir ıslak kayaç parçası tutuyordu. Birkaç saniye sonra uzaklaşmadan önce elini özenle üzerine kapattı. O zaman bir başka adam eğilerek mağaraya girdi. Daras geriye döndü. Çevresinde kendisine bakmadan ağaçlardan incecik perdeler gibi inen suyun altında duyarsız hacılar bekliyordu. Kendisini de bekliyordu bu mağaranın önünde. Su sisinin altında ama neyi beklediğini bilmiyordu. Gerçekte bu ülkeye geldiği bir aydan beri beklemeye hiç ara vermiyordu. Islak günlerin kızıl sıcağı içinde, gecenin ufak yıldızları altında, kendi işlerine, kurulacak bentlere, açılacak yollara karşın, sanki buraya yapmaya geldiği iş bir bahaneden başka bir şey değilmiş, bir şaşırtı ya da gözlerinin önünde bile getirmediği ama dünyanın bir ucunda sabırla kendisini beklemiş bir karşılaşma fırsatıymış gibi. Bekliyordu. Üstünü silkeledi. Küçük toplulukta hiç kimse kendisine dikkat etmeden uzaklaştı ve çıkışa yöneldi. Irmağa dönmek ve çalışmak gerekiyordu. Ama Sokrat kapıda kendisini bekliyordu. Karadan çok sarı derili, ufak, şişman, tıknaz bir adamla coşkulu bir konuşmaya dalmıştı. Adamın tümüyle kazınmış kafası, alnının güzel eğimini daha da büyütüyordu. Buna karşılık geniş, düz yüzü, dörtgen biçiminde kesilmiş, çok kara bir sakalla süslenmişti. ''Bu adam şampiyon'' dedi Sokrat tanıtma yerine. Yarın geçiş yapıyor. Kaba serciden bir denizci giysisi, denizci ceketinin altına mavi beyaz çizgili bir kazak giymiş olan adam, kara ve sakin gözleriyle dikkatle Darrast'ı incelemekteydi. Aynı zamanda da dolgun ve parlak dudaklarının arasından tüm o çok ak dişleriyle gülümsüyordu. ''İspanyolca konuşur'' dedi Sokrat. Sonra adama döndü. ''Mr. Darrast'ı anlat.'' Sonra dans ederek bir başka topluluğa doğru gitti. Adam gülümsemez oldu ve Darrast'a açık bir merakla baktı. ''Seni ilgilendiriyor mu kaptan?'' ''Ben kaptan değilim.'' dedi Darrast. ''Önemi yok ama beysin.'' Sokrat bana söyledi. ''Ben değilim. Ama büyük babam öyleydi. Babası da tüm babasından öncekilerdi. Şimdi ülkemizde bey yok artık.'' ''Ya.'' dedi karı adam gülerek. ''Anlıyorum. Herkes bey.'' ''Yo, hayır öyle değil. Ne beyler var ne de halk.'' Öteki düşündü. Sonra kararını verdi. ''Hiç kimse çalışmıyor, hiç kimse acı çekmiyor mu?'' ''Evet, milyonlarca insan.'' ''Öyleyse bu halk.'' Böyle olunca evet bir halk var ama efendileri polisler ve tüccarlar. Melez'in iyi yüzü kapandı, sonra homurdandı. Pöh, almak ve satmak ne pislik, polis konusunda da öyle, komuta aşağılıkların elindedir. Hemen arkasından kahkahayı koyverdi. Ya sen satmıyor musun? Hemen hemen, köprüler yollar yapıyorum. Bu iyi, ben de bir teknede aşçıyım, istersen sana kara fasulye yemeğimi yaparım. İsterim, aşçı da Darrast'a yaklaştı ve kolunu tuttu. ''Bak dediğini sevdim. Ben de sana diyeceğim. Belki seversin.'' Onu çıkışın yanında bir bambu demetinin dibinde ıslak bir ağaç kanepeye götürdü. Denizde, Igueb açıklarında kıyıdaki limanlara petrol veren küçük bir petrol gemisindeydim. Gemide yangın çıktı. Benim suçum yoktu, hayır. İşimi bilirdim. Hayır, şans işte. Sandalları suya indirebildik. Gece deniz yükseldi. Sandalı batırdı, ben de battım. Su yüzüne çıktığım zaman başımı sandala vurdum. Öyle sürüklendim. Gece karanlık, dalgalar kocamandı. İyi de yüzemem, korkuyordum. Birden uzakta bir ışık görürüm. Iguap'taki İsa Kilisesi'nin kubbesini tanıdım. O zaman İsa'ya beni kurtaracak olursa geçit töreninde başımın üstünde 50 kiloluk bir taş taşıyacağımı söyledim. Bana inanmayacaksın ama sular yatıştı, yüreğim de öyle. Usul usul yüzdüm, mutluydum, kıyıya geldim. Yarın sözümü tutacağım. Birden kuşkulu oluveren bir havayla Darrast'a baktı. ''Gülmüyorsun ha?'' ''Gülmüyorum. Verilen sözü tutmak gerek.'' Öteki omzuna vurdu. ''Şimdi ırmağın oraya, kardeşimin evine gel. Sana fasulye pişireyim.'' ''Hayır, işim var.'' dedi Darrast. ''İstersen bu akşam.'' ''Olur ama bu gece büyük kulübede dans ve dua ediliyor. Ermiş George's bayramı.'' Darrast kendisinin de dans edip etmediğini sordu. Aşçının yüzü birdenbire sertleşiverdi. Gözleri ilk kez insandan kaçıyordu. Hayır, hayır, dans etmeyeceğim. Yarın taşı taşımak gerek, ağır. Bu akşam Ermiş'in şenliğine gideceğim. Sonra erken ayrılacağım. Uzun sürer mi? Bütün gece, biraz da sabah. Hafiften utanmış bir havayla Darlas'a baktı. Dansa gel, sonra beni götürürsün. Yoksa kalırım dans ederim, kendimi tutamam belki. Dans etmeyi sever misin? Aşçının gözleri bir tür oburlukla parladı. Evet ya, severim. Sonra sigarlar, ermişler, kadınlar var. İnsan her şeyi unutur, söz dinlemez olur. Kadınlar da var mı? Kentin tüm kadınları mı? Kentin değil, kulübenin kadınları. Aşçı gülümsemesini yeniden buldu. Gel, kaptanın sözünü dinlerim. Yarın sözümü tutmama yardım edersin. Darras hafiften sinirlenir gibi oldu. Bu saçma sözden ona neydi? Ama güvenle gülümseyen ve kara delisi sağlık ve yaşamla parlayan bu güzel açık yüze baktı. Geleceğim dedi. Şimdi biraz sana eşlik edeceğim. Neden olduğunu bilmeden aynı zamanda kara genç kızın kendisine hoş geldin sunusunda bulunuşunu görüyordu. Bahçeden çıktılar. Çamurlu birkaç sokak boyunca yürüdüler. Ve çevresindeki evlerin basıklığının daha da geniş gösterdiği çukurlarla dolu alana geldiler. Şimdi yağmur artmamış olmasına karşın duvarların sıvası üzerinden ıslaklık sızıyordu. Göğün süngersi genişlikleri arasından ırmağın ve ağaçların uğultusu boğuklaşmış olarak onlara dek geliyordu. Aynı adımla yürüyorlardı. Darrast'ınki ağır, gemi aşçınınki kaslı. Zaman zaman aşçı başını kaldırıp yoldaşına gülümsüyordu. Evlerin yukarısına görünen kilisenin yönüne saptılar. Alanın ucuna geldiler. Şimdi keskin mutfak kokularının yüzdüğü çamurlu sokaklar boyunca yürüdüler gene. Arada bir kapılardan birinde elinde bir tabak ya da bir mutfak aracıyla bir kadın meraklı yüzünü gösteriyor, hemen sonra da görülmez oluyordu. Kilisenin önünden geçtiler. Aynı basık evler arasından eski bir semtin içine daldılar. Sonra birdenbire görünmez ırmağın gürültüsüne çıktılar. Kulübelerden oluşan semtin arkasında Darras burayı tanıdı. Pekala, ben ayrılıyorum. Akşama görüşürüz dedi. Evet, kilisenin önünde. Ama aşçı aynı zamanda Darras'ın elini tutmaktaydı. Duralıyordu. Sonra kararını verdi. Peki sen, hiç yardım istemedin mi? Adak adamadın mı? Evet, sanırım bir kez. Bir deniz kazasında mı? Bir bakıma. Sonra Darras sertçe elini çekti. Ama arkasını döneceği sırada aşçının bakışlarıyla karşılaştı. Duraladı, sonra gülümsedi. Pek önemi yok ya, söyleyebilirim sana. Biri benim kusurum yüzünden ölmek üzereydi. Sanırım yardım diledim. Adak adadın mı? Hayır, adamak isterdim. Çok eskiden mi? Buraya gelmeden az bir süre önce. Sen kaptansın dedi. Evim senin evindir. Hem sonra adamı yerine getirmeme yardım edeceksin. Sanki kendin yapıyormuşsun gibi. Sana da yardım olur. Darras gülümsedi. Sanmam. Gururlusun kaptan. Gururluydum. Şimdi yalnızım. Ama yalnız şunu söyle bana. İsa'nın her zaman sana yanıt verdiği gerçek mi? Her zaman değil kaptan. Öyleyse aşçı körpe ve çocuksu bir kahkaha attı. Ne de olsa özgür değil mi öyle dedi. Kulüpte Darras ileri gelenlerle yemek yerken belediye başkanı Iguope gelişinin oluşturduğu büyük olaylardan hiç değilse bir tanıklık kalması için belediyenin onur defterini imzalaması gerektiğini söyledi. Yargıçsa konuklarının erdem ve yeteneklerinden fazla olarak bağlı olma onurunu taşıdığı büyük ülkeyi aralarında temsil etmekte gösterdiği sadeliği de övmek için 2-3 yeni kalıp daha buldu. Darras yalnızca bu uzun çalışmaların yükleniminin alınmış olmasının onuru olduğunu, kendi kanısına göre de bunun bir onur, şirketi içinse bir üstünlük olduğunu söyledi. Yargıç alçak gönüllülüğün bu kadarına karşı çıktı. Sırası gelmişken polis şefini ne yapacağımız düşündünüz mü? Darras gülümseyerek ona baktı. Buldum. Onun güzel Iguop kentini ve cömert insanlarını tanıdığına öylesine sevinen Darras'ın buradaki günlerinin bir uzlaşma ve dostluk iklimi içinde başlayabilmesi için bu şaşkının kendi adına bağışlanmasını kendisi için kişisel bir lütuf, olağan dışı bir iyilik olarak görecekti. Yargıç dikkatli ve güleç başını sallıyordu. Bir an çözümü düşündü. Sonra Büyük Fransız ulusunun yüce geleneklerini alkışlatmak üzere orada bulunanlara seslendi. Sonra yeniden Darras'a dönerek isteğinin yerine gelmiş olduğunu bildirdi. Böyle olduğuna göre bu akşam yemeği şefle yiyeceğiz diye bağladı. Ama Darras dostlarca kulübelerde dans törenlerine çağrılmış olduğunu söyledi. Hayret dedi yargıç, buraya gideceğinize sevindim. Göreceksiniz, insan bizim halkımızı sevmezlik edemez. Akşam Darras, aşçı ve kardeşi mühendisin o sabah gördüğü kulübenin ortasında sönmüş ateşin çevresinde oturmuşlardı. Kardeş onu yeniden gördüğüne şaşmış görünmemişti. İspanyolcayı çok az konuşuyor, çoğu kez başını sallamakla yetiniyordu. Gemi aşçısına gelince katedrallerle ilgilenmiş, sonra uzun uzun kara fasulye çorbası üzerine konuşmuştu. Şimdi neredeyse akşam olmuştu. Darrast aşçıyla kardeşini görüyorsa da, kulübenin dibinde bir yaşlı kadının ve yine kendisinin hizmet etmiş olan genç kızın çömelmiş karaltılarını pek seçemiyordu. Aşağıdan ırmağın tek düze sesi gelmekteydi. Aşçı kalktı. Saat geldi dedi. Kalktılar ama kadınlar kımıldamadı. Erkekler yalnız çıktılar. Darrast duraladı. Sonra ötekilere katıldı. Şimdi gece olmuştu. Yağmur dinmişti. Gökyüzü solgun bir karalıktaydı. Hala sulu gibiydi. Saydam ve koyu renkli suyunda, çevrenin aşağılarında yıldızlar ışıldamaya başlıyordu. Hemen sonra sönüyor, gökyüzü son ışıklarını da damlatıyormuş gibi bir bir ırmağa düşüyorlardı. Yoğun hava su ve duman kokmaktaydı. Kımıltısız olmakla birlikte kocaman ormanın çok yağın uğultusu da işitilmekteydi. Birden önce bulanık, sonra belirgin, uzaklarda davul sesleri ve şarkılar yükseldi. Gittikçe daha çok yaklaştılar. Sonra sustular. Az sonra kaba ipekten ak giysiler giymiş, çok kısa bedenli bir kara genç kız alayının belirdiği görüldü. Üzerinden renk renk dişlerden oluşmuş bir kolye sarkan, kırmızı bir kazağa bürünmüş kocaman bir zenci arkalarından geliyor, onun arkasında da karışık bir biçimde ak pijamalar giymiş adamlardan, üçgenler ve geniş ve kısa davullar taşıyan çalgıcılardan oluşan bir kalabalık vardı. Aşçı onlara eşlik etmek gerektiğini söyledi. Son evlerden birkaç yüz metre ötede, kıyıyı izleyerek geldikleri kulübede geniş, boş, iç yanı badanalı duvarlarıyla oldukça rahattı. Döşeme toprak, ortada bir direkle tutturulan, çatı, saman ve kamış kaplı, duvarlar çıplaktı. Hurma dallarıyla örtülü ve geride odanın yarısını zor aydınlatan mumlarla dolu bir küçük sunağın üzerinde çok güzel bir renkli resim görünüyor. Burada ermiş George, baştan çıkarıcı havalarıyla bıyıklı bir ejderhayı alt ediyordu. Sunağın altında, süslü kağıtlarla kaplı bir tür duvar yuvasında, bir mumla bir su tası arasında boynuzlu bir tanrıyı canlandıran, kırmızıya boyanmış küçük bir çamur heykel vardı. Yabanıl bir yüzle, kalay kağıdından çok kocaman bir bıçak çekmişti. Aşçı Darrast'ı bir köşeye götürdü. Burada, kapının yanında, duvara yapışmış durumda, ayakta kaldılar. "Böylece kimseyi rahatsız etmeden gidebiliriz," diye mırıldandı aşçı. Gerçekten kulübede birbirine yapışmış erkek ve kadınlarla doluydu. Sıcaklık şimdiden yükseliyordu. Çalgıcılar gidip küçük sunağın iki yanına yerleştiler. Kadın ve erkek dansçılar, erkekler içte olmak üzere iç içe iki halkaya ayrıldılar. Merkeze kırmızı kazaklı zenci önder gelip yerleşti. Darrast kollarını kavuşturarak sırtını duvara yasladı. Ama önder dansçıların halkasını yararak onlara doğru geldi ve ciddi bir havayla aşçıya bir şeyler söyledi. "Kollarını aç kaptan," dedi aşçı. "Sıktın mı ermişin ruhunun inmesini önlüyorsun." Darrast uysalca indirdi kollarını. Sırtı hep duvara yapışmış durumda. Uzun ve ağır kolları ve bacakları, şimdiden terden parlayan kocaman yüzüyle, kendisi de hayvansı ve güven verici bir tanrıya benziyordu şu an. Koca zenci baktı. Sonra hoşnut durumda yerine döndü. Hemen sonra tiz bir sesle bir ezginin ilk notalarını söyledi. Herkese davullar eşliğinde koro biçiminde yineledi. O zaman daha çok kalçaların çifte dalgalanmasıyla hafiften vurgulanan bir tepinmeye benzeyen bir tür ağır dans içinde halkalar birbirine ters yönde dönmeye başladı. Sıcaklık artmıştı. Yine de aralar yavaş yavaş azalıyor, duruşların arası açılıyor, dans hızlanıyordu. Ötekilerin hızı ağırlaşmadan, kendisi de dans etmeye ara vermeden iri yarı zenci gene halkaları vardı, sunağa gitti. Bir bardak su ve yanmakta olan bir mumla döndü. Mumu yere kulübenin ortasına attı. Suyu iç içe iki halka biçiminde mumun çevresine döktü. Sonra yeniden doğrularak çılgın gözlerini çatıya dikti. Tüm bedeni gerilmiş, kımıldamadan bekliyordu. "Ermiş George geliyor, bak bak," diye fısıldadı aşçı. Gözleri yuvalarından fırlıyordu. 11. ayrımın sonu, sayfa 129.